Ayrım 17. İşletme İktisat Yönetim Organizasyonu Sayfa 984. Ünite 17. Kurumsal Yönetim. Ünite ile ilgili bilgi. Kurumsal yönetim tanımı, paydaşlar ve kurumsal yönetim ilkeleri önemlidir. Kurumsal yönetim. Kurumsal yönetim, şirket yönetimi ile hissedarlar, paydaş, shareholders ve menfaat sahipleri, stakeholders arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Başka bir deyişle kurumsal yönetim, herhangi bir şirkete hissedarlar dahil şirketin yürüttüğü faaliyetler ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan tüm paydaşların haklarını korumayı ve şirket yönetiminin sorumluluklarını ortaya koymayı amaçlayan bir yönetim felsefesidir. OECD, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, kurumsal yönetimi şöyle tanımlamaktadır. Şirketlerin yönlendirdiği ve kontrol edildiği sistemdir ve şirketin yönetimi, yönetim kurulu hissedarları ve diğer çıkar grupları arasındaki ilişkiler dizisini içerir. Kurumsal yönetim, şirketin amaç ve hedeflerinin saptandığı ve bunlara erişebilmek için performans izleme araçlarının belirlendiği bir yapıyı ortaya koyar. Kurumsal yönetim, makroekonomik politikalardan, ürün ve faktör piyasalarındaki rekabet düzeyine kadar firmaların faaliyetlerini biçimlendiren bir dizi unsurdan oluşan daha geniş bir ekonomik çerçevenin içinde yer almaktadır. Kurumsal yönetimin çerçevesi aynı zamanda yasal, düzenleyici ve kurumsal faktöre dayanır. Kurumsal yönetim kavramı, şirket yönetimi için sorumluluk, adalet, şeffaflık, hesap verme sorumluluğu gibi formal kuralların oluşturulması üzerinde odaklanmaktadır. Kurumsal yönetim, anonim şirketlerin idaresinde ve faaliyetlerinde kar elde etme ve pay sahiplerine dağıtma ana unsuru ve amacını taşıyan geleneksel yapılarının yanında söz konusu topluluğun haklarını da gözeten bir anlayıştır. Kurumsal yönetim ile ilişkili kavram ve yaklaşımlar. Kurumsal yönetim kavramını daha iyi anlayabilmemiz için bazı kavram ve yaklaşımları bilmemiz gerekmektedir. Önce paydaş kavramı ve ardından da bu kavramla ilişkili olan pay sahipliği yaklaşımı, paydaş yaklaşımı ve vekalet yaklaşımını açıklayacağız. Paydaş kavramı. Freeman'a göre paydaş, örgütteki paydaş, örgütsel amaçların başarılmasını etkileyen veya başarısında etkilenen bir grup veya kişidir. Freeman ve Evan'ın yaptıkları tanıma göre ise paydaş, işletme faaliyetleri sonucunda hakları çiğnenen veya korunan, yani işletme ile ilişkilerinde yarar sağlayan veya zarar gören kişi veya gruptur. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir. Paydaşlar 1. İç paydaşlar. A. Çalışanlar. B. İşletme sahipleri. Pay sahipleri. 2. Dış paydaşlar. Dış paydaşlar kendi arasında ikiye ayrılır. A. Birinci paydaşlar. A. Müşteriler. B. Tedarikçiler. C. Sendikalar. D. Yerel yönetimler. B. İkinci dış paydaşlar. A. Rakipler. B. Devlet. C. Çevre baskı grupları. D. Medya kuruluşları. 1. İç paydaşlar. İşletme içinde olan ve yönetimiyle yakın ilişkiler içinde bulunan gruplardır. Bu paydaşlar yönetimin dikkat alanı içindedirler. A. Çalışanlar. Dolaysız olan işletme faaliyetlerinden etkilenirler. Çalışanların beklenti ve isteklerinden bazıları şunlardır. Kariyer planlaması yapılması, sağlık yardımlarının yapılması, işletmenin genel politikasının dengeli olması, ödüllendirme sisteminin olması, raporlama sisteminin düzenli olarak işlemesi, bayan elemanların üst yönetimde ve çeşitli kurullarda yer alması, işteki koşulların tatmin edici olması ve sürekli iyileşmesi, eğitim programlarının yapılması ve bu çalışanların işletme tarafından finanse edilmesi. B. İşletme sahipleri, pay sahipleri. Pay sahipleri işletmeye sermaye koyanlardır ve bu nedenle işletmeden bazı beklentileri vardır. Bunlar, örgüt yapısının gelişmeye açık olacak şekilde düzenlenmesi, misyonun anlaşılır açık belirlenmesi, işletmenin rekabet koşullarında karlı olması, işletmenin ekonomik uygulamalarının yeterli olmasını, pay başına düşen kar payının yeterli olmasını ve kar dağıtım politikalarının tatmin edici olmasını beklerler. 2. Dış paydaşlar. Dış paydaşları birincil ve ikinci olarak açıklayacağız. A. Birincil dış paydaşlar. A. Müşteriler. Dış paydaşlar içinde en önemlisidir. B. Tedarikçiler. İşletmenin ürettiği malların kalitesi, girdilerin kalitesiyle ve zamanında teslim edilmesiyle gerçekleşir. C. Sendikalar. Çalışanların işe alınması ve eğitimi konusunda haklarını koruyan sendikalar işletme ile karşılıklı ilişki ve iletişim içindedir. D. Yerel yönetimler. İşletme ihtiyacı olan iş gücünü yerel kuruluşlar aracılığıyla sağlayabilir. Kamu veya özel iş bulma örgütleri, üniversiteler, belediyeler ve benzeri gibi kuruluşlardan yardım alabilir. B. İkincil dış paydaşlar. A. Rakipler. Rakipler, işletmeyi zorlayan ve zor duruma sokan paydaşlar olduğu kadar, işletmenin başarısını artırması için teşvik eden bir paydaş grubudur. B. Devlet. İşletmeler, ihtiyaçları karşılamak için çalışırken, devlete toplumun refahını artırmaya çalışır. İki kesimde ortak çıkarları söz konusudur. C. Çevre baskı grupları. Çevresel baskı grupları işletme faaliyetlerinden etkilenmekte, özellikle toplumda yaşayan insanlar için tehlike oluşturan durumlarda çeşitli etkinliklerle paydaş olarak kendini göstermektedir. D. Medya kuruluşları. İşletme yönetimlerinin halkla ilişkiler faaliyetleri içinde en önemli yeri medya kuruluşu ile iletişim kurmaktır. Kurumsal yönetim literatüründe paydaşlar menfaat sahipleri olarak, pay sahipleri ise hissedarlar olarak geçmektedir. Pay sahipleri yaklaşımı. Bu yaklaşıma göre işletmenin hak ve dolayısıyla söz sahipleri onu kuran, sermayesini sağlayan ve riske girerek toplum gereksinimlerini karşılamaya çalışan pay sahipleridir. Pay sahipleri yaklaşımına göre öncelikli hak sahipleri pay sahipleridir. Paydaş yaklaşımı. Pay sahiplerinin koyduğu sermayeye ek olarak diğer toplumsal paydaşlar da çalışanlar, tedarikçiler, kredi sağlayanlar, tüketiciler, vergi daireleri, resmi makamlar, çeşitli nedenlerle işletmenin faaliyetinin yürütülebilmesi için girdiler sağlamaktadır. Paydaş grup yaklaşımına göre öncelikli hak sahipleri, pay sahiplerinin de içinde bulunduğu tüm paydaş gruplarıdır. Vekalet ilişkisi ve yaklaşımı. Vekalet ilişkisi. Mülkiyeti elinde bulunduran pay sahipleri, asiller ile başka bireyler, vekiller arasında bazı karar verme yetkilerini de içeren yönetim hizmetlerini yerine getirilmesi amacı ile bir sözleşme geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Vekalet yaklaşımlarına göre işletme, pay sahipleri, yöneticiler, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve benzeri olmak üzere farklı kesimlerdeki paydaşlar arasındaki sözleşmelerden oluşmaktadır. Kurumsal yönetim, mülkiyet yapısı ve risk açısından asiller ve vekiller ve paydaş grupları arasında çıkarların tatminine yönelik uyumlu ilişkilerin tesis edilmesini sağlayacak denetim ve teşvik mekanizmaları geliştirilmesini de içermektedir. Kurumsal yönetimin doğuşu. Kurumsal yönetimin ortaya çıkışının nedeni büyük ölçüde 1990'lı yıllarda gündeme gelen finansal krizler ve özellikle şirket skandallarıdır. Kurumsal yönetimin önem kazanmasına neden olan faktörler 1. Şirket skandalları 2. Finansal krizler 3. Globalleşme ve uluslararası sermaye hareketlerinin hız kazanması 4. Özelleştirme. Kurumsal yönetim sistemleri. Dünyada kurumsal yönetime yönelik iki temel sistem bulunmaktadır. Bunlar 1. Amerikan sistemi, Anglo-Sakson sistem. Bu tür sistemlerde hisse senedi kültürü yoğun olarak gelişmiştir. 2. Alman sistemi. Kara Avrupası sistemi. Esas olarak bankaların hakimiyetine olan ve ortakların gözetiminin bankalar tarafından yapıldığı sistemdir. Ancak en etkin ve gelişmiş sermaye piyasalarının sadece Anglo-Sakson sistemlerine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi devletlerde görüldüğü birçok uzmanın hemfikir olduğu bir görüştür. Kurumsal yönetim ilkeleri. Kurumsal yönetim, adillik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik olmak üzere 4 temel ilke üzerine kurulmuştur. Şimdi bu ilkeleri açıklayalım. 1. Adillik. Adillik ilkesi, şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasının ifadesidir. Bu ilke, azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar da dahil olmak üzere hissedar haklarının korunmasını ve yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ifade eder. 2. Sorumluluk. Sorumluluk ilkesi, şirketin tüm paydaşlarına karşı sorumluluğunu ifade etmektedir. Şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini içermektedir. 3. Şeffaflık. Kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin mali durumu, performansı, mülkiyeti ve idaresi dahil olmak üzere şirketle ilgili bütün maddi konularda doğru ve zamanında açıklama yapılmasını sağlamaktadır. Şirketin kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gerektirmektedir. Şirketin geçmiş dönem performansı ile birlikte geleceğe yönelik amaçları ve karşılaşacağı önemli risklerin yatırımcılara duyurulması, iyi kurumsal yönetimin gereği olarak değerlendirilmektedir. 4. Hesap verilebilirlik. Hesap verilebilirlik ilkesi, yönetim kurulunun hissedarlara karşı hesap verilebilirliğini ifade eder. Faaliyet öncesinde, sırasında ve sonrasında geri bildirim sağlanmasını içeren şeffaflık ilkesinin tersine, hesap verilebilirlik ilkesi faaliyet sonrasını kapsamaktadır. Bu ilke, yönetim kurulunun tepe yönetim performansını bağımsız bir şekilde izlemesini ve tepe yöneticilerinin hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin temin edilmesini gerektirmektedir. Yönetim kurulu ve tepe yönetim arasında etkin bir iş bölümü, kurumsal yönetimde hesap verilebilirlik ilkesinin vazgeçilmez koşuludur. Kurumsal yönetim açısından yönetim kurulları. Anonim şirketlerin yönetimi dar anlamda yönetim kurulu tarafından, geniş anlamda ise işletmedeki tüm yönetim teşkilatı tarafından yürütülmektedir. SPK, tüm bu yöneticilerin faaliyetlerine uymakla yükümlü olduğu ilkeler belirlemiştir. Bu ilkeler: A. Yöneticiler, kurumsal yönetimi oluşturan adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kriterlerine tam olarak uymakla yükümlüdür. B. Yöneticiler, yönetim kurulunun belirlediği şirket stratejisi çerçevesinde faaliyet göstermeli, yönetim kurulu tarafından oluşturulan iş planına ve finans planına göre hareket etmelidir. C. Yöneticiler, görevlerini yerine getirirken kanuna esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve şirket politikalarına uymakla yükümlüdür. Kurumsal yönetim ilkesinin hayata geçirilmesinin iki temel koşulu vardır. 1. Yönetim organının kurumsal yönetim ilkesini hayata geçirilebilecek yetkinlikte olmasıdır. 2. Kurumsal yönetimin şirketin yönetim mekanizmalarının odağına yerleştirilmesidir. Kurumsal yönetim ilkesinin ön plana çıkarıldığı yönetici profilinin temel karakteristik özellikleri, ihtisas, deneyim, bağımsızlıktır. Bu özellikleri mümkünse yönetim teşkilatında yer alan tüm yöneticilerin taşıması gerekmektedir. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesinde hukuki çerçeveyi, kanunun, esas sözleşmenin, iç düzenlemelerin ve şirket politikalarının çizdiği normlar, hiyerarşi çizmekte ve bu çerçevenin içinde nasıl bir faaliyet göstereceğini, yani yönetim faaliyetinin rengini ise kurumsal yönetim ilkesi belirlemektedir. Kurumsal yönetim ilkesinin esas aldığı yönetim organı modeli: A. ortaklığın somut ihtiyaçlarının gerekli kıldığı genişlikte bir teşkilata sahip olan, B. yetki ve görev dağılımının açık ve kesin bir şekilde belirlendiği, C. tüm birimleri arasında etkin ve verimli bir bilgi akışı sağlayan, D. kurumsal yönetim anlayışına özgü birimler marifetiyle sürekli olarak gözetime tabi olan, E. kurumsal yönetimi bir yörünge olarak belirleyen ve kurumsal yönetim anlayışını sürekli olarak geliştiren bir yönetim organını ön plana çıkarmaktır. Kurumsal yönetim yararları. 1. Kurumsal yönetimin şirkete sağlayacağı yararlar. A. Şirketin finans piyasalarından kolay finansman teminine imkan sağlar. B. Likidite sıkıntısı çeken işletmeye nakit para girişi sağlar. C. Yabancı ve yerli yatırımcıların güveni tesis edilir ve böylelikle uzun vadeli sermaye girişi hızlanır. D. Finansal krizlerin daha rahat atlatılmasını sağlar. E. Şirket varlıklarının değeri yükselir. F. Şirket yönetiminde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu nedeniyle yolsuzluklar azalır. G. Şirkete güç ve yetki istismarını engeller ve keyfi yönetimi ortadan kaldırır. H. Şirket faaliyetlerinde uzun dönemli istikrar sağlar. I. Şirketin rekabet gücünü artırır. I. Şirket kararlılığında artış sağlar. J. Tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarına hizmet edeceği için şirket ile menfaat sahipleri arasındaki ilişkilerin ve diyaloğun artmasına katkı sağlar. 2. Kurumsal yönetimin ülkeye ve topluma sağlayacağı yararlar. A. Ülkenin rekabet gücünün artmasını sağlar. B. Ekonomik krizlerin daha kolay atlatılmasına yardımcı olur. C. Finansal derinliğin artmasına imkan sağlar. Şirket hissedarlarının hakları ne kadar iyi korunursa, finansal sistemin derinliği o kadar fazla olur. Hissedar haklarının korunması ile borsa kapitülasyonu arasında doğrusal bir ilişki vardır. D. Sermaye piyasalarının geliştirilmesine imkan sağlar. E. Yurt içi tasarrufların artmasına ve halka açık şirketlere kaymasına imkan sağlar. F. Makroekonomik performansın artmasına katkı sağlar. Türkiye'de kurumsal yönetim ve uygulaması. TTK, Türk Ticaret Kanunu, hukuki yapılarına göre işletmeleri 7 farklı türde tanımlamıştır. Bunlar 1. Ferdi mülkiyet, 2. Adi ortaklık, 3. Komandit şirket, 4. Kolektif şirket, 5. Limited şirket, 6. Anonim şirket, 7. Kooperatif. Bu işletme türleri arasında yönetim kurulu oluşturma ve genel kurul toplantısı düzenleme zorunluluğu sadece kooperatifler ve anonim şirketler için geçerlidir. Anonim şirketler, sermaye şirketleri içinde sermaye unsurunu ön plana çıkaran, kişisel özellikler yerine pay kavramı ekseninde yapılan ortaklıklardır. Anonim şirketleri yatırımlar açısından cazip kılan en önemli özellik de budur. Kurumsal yönetim, anonim şirketlerin örgütlenmesi ve iyi bir yatırım ortamı oluşturulması açısından oldukça önemlidir. SPK temelde 1999'da yayınlanan OECD kurumsal yönetim ilkelerini ve bu ilkelerle birlikte dünyada benimsenmiş ve önerilen genel esasları ülkemizin kendi koşulları çerçevesinde inceleyerek 2003'te tavsiye amaçlı kurumsal yönetim ilkelerini yayınlamıştır. Bu ilkeler gözden geçirilerek 2005'te karar yayınlanmıştır. SPK ilkelerine ilişkin genel özellikler. 1. İlkelerde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmaması şimdilik isteğe bağlıdır. 2. İlkelerde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmadığı ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, yıllık faaliyet raporunda yer verilmesi ve kamuya açıklanması gerekmektedir. 3. SPK tarafından yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kurumsal yönetim derecelendirmesi yapan, derecelendirme kuruluşları ilkelerinin uygulanması seviyesini halka açık, anonim şirketler açısından saptayacaklardır. 4. İlkelerde yer alan ana prensipler, uygula, uygulamıyorsan açıkla prensipleridir. 5. İlkeler mevcut düzenlemelerin ilerisinde prensipler içermekte olup, mevcut mevzuata ve uygulamada kurumsal yönetim konusunda oluşan eksikliği gidermek ve boşluğu doldurmak amacıyla hazırlanmıştır. 6. İlkeler ileride yapılacak düzenlemeler içinde yol gösterici bir özellik taşımaktadır. SPK ilkeleri 4 temel unsurdan oluşmaktadır. 1. Pay sahipleri bölümünde oy kullanma hakları ile ilgili olarak genel kuruluna, azınlık haklarına, temettü, kar payı haklarına ve hissedarlara hakkaniyet ölçüsünde davranılmasını sağlayan uygulamalar belirlenmiştir. 2. Kamuya aydınlatma ve şeffaflık bölümünde şirketlerin pay sahiplerine yönelik olarak bilgilendirme politikası kuralları oluşturulmaları ve kurallara uyarak kamuyu aydınlatmaları konularında prensipler sunulmuştur. 3. Menfaat sahipleri bölümünde şirket ile çıkar grupları arasındaki ilişkileri düzenlemesi ile ilgili ilkelere değinilmiştir. 4. Yönetim kurulu bölümü, yönetim kurulu işlevlerini, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesini, komiteler ve yöneticiler ile ilgili konuları ve yönetim üzerindeki etkili olan çalışanları açıklamaktadır. OECD ilkeleri ve bu ilkeler ışığında Türkiye'ye uyarlanarak geliştirilen SPK ilkeleri arasında benzerlikler vardır. OECD ilkelerinde etkin kurumsal yönetim çerçevesi temelinin tesisi bulunmakta, SPK ilkelerinde ise ek olarak menfaat sahipleri paydaşlar kavramı yer almaktadır. Diğer bir farklılık, OECD ilkelerinin yönetim kuruluna ve ilkelerine stratejik önem vermesi, SPK ilkelerinin sadece yönetim kurulunun görevlerinin stratejik düzeyde olduğunu öne sürmesidir. TKYD, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, 2003 yılında kurumsal yönetim ve anlayışın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Diğer ekonomik ve sosyal kurumları, iş örgütlerini ve medyayı içermektedir. Bu kurumlar arasında TÜSİAD önemli yere sahiptir. İMKB 2005 yılında bir kurumsal yönetim endeksi oluşturmuştur. Borsada işlem gören ve görmeyen işletmelere kurallar dahilinde yeni uygulamalar getirilmiştir. Ayrıca endekse giren herhangi bir hisse senedi endekste 10 üzerinden 6'dan daha düşük puan alırsa endeksten çıkarılacaktır. 2008 yılı Nisan ayı itibariyle Türkiye'de kurumsal yönetim notu 6'dan daha fazla olan 9 şirket yer almaktadır. Bu şirketler Doğan Yayın Holding, Vestel Elektronik, YVY GYO, Tofaş Otomobil Fabrikası, Türk Traktör, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Tüpraş ve Şekerbank'tır. Kurumsal yönetimin etkili uygulanabilmesi için şirketlerde yönetim anlayışının değişmesi gerekir. Yönetim anlayışının değişmesi 1. Yöneticilerin bireysel isteklerini arka planda tutmaları 2. Şirket için ortak ve doğru vizyonun geliştirilmesi 3. Hiyerarşik yönetim kademelerinin yerine esnek ve işleyen bir sistemin kurulması 4. Yetkilendirme yoluyla şirket içindeki insan kaynağının doğru kullanılması 5. Yöneticilerin bireysel olarak kendileri için şirket içinde şirket oluşturamamaları 6. Atamaların gerçekten hak eden insanlar için yapılması 7. Denetim ve kontrol mekanizmalarının sağlıklı çalışmanın sağlanması 8. Yönetimin farklı perspektifleri ve farklı kurumsal bilgilere de karar aşamasında önem vermesi 9. Doğru zamanda doğru gelişmelerin yakalanması kurumsal sürekliliğin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Örgütsel amaçların başarılmasını etkileyen ya da başarısından etkilenen bir grup veya kişiye ne ad verilir? A. Paydaş, B. Ortak, C. İşletme sahibi, D. Pay sahibi, E. Grup. Yanıt A'dır. Örgütsel amaçların başarılmasını etkileyen kişi ya da gruplara paydaş adı verilir. 2. 1. Çalışanlar, 2. İşletme sahipleri, 3 müşteriler, 4 tedarikçiler, Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iç paydaş olarak adlandırılır? A. 1-4, B. 1-3, C. 1-2, D. 2-3, E. 1-2-3. Yanıt C'dir. İç paydaşlar çalışanlar ve işletme sahiplerinden oluşur. 3. Aşağıdakilerden hangisi birinci dış paydaşlar arasında yer almaz? A. Müşteriler, B. Tedarikçiler, C. Sendikalar, D. Yerel yönetimler, E. Rakipler. Yanıt E'dir. Rakipler ikincil dış paydaşlar arasında yer alır. 4. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde öncelikli hak sahipleri pay sahipleridir? A. Pay sahipleri yaklaşımı, B. Paydaş yaklaşımı, C. Vekalet yaklaşımı, D. Paydaş grup yaklaşımı, E. Menfaat sahipleri yaklaşımı. Yanıt A'dır. Pay sahipleri yaklaşımına göre öncelikli hak sahipleri pay sahipleridir. 5. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim ilkelerinden biri değildir? A. Adillik, B. Sorumluluk, C. Şeffaflık, D. Hesap verilebilirlik, E. Özün önceliği. Yanıt E'dir. Kurumsal yönetim ilkeleri adillik, sorumluluk, şeffaflık ve hesap verilebilirlik olmak üzere 4 tanedir. 6. Yönetim kurulunun hissedarlara karşı hesap verilebilirliğini ifade eden kurumsal yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sorumluluk, B. Hesap verilebilirlik, C. Adillik, D. Şeffaflık, E. Tam açıklama. Yanıt B'dir. Yönetim kurulunun hissedarlara karşı hesap verilebilirliğini ifade eden ilke hesap verilebilirlik ilkesidir. 7. Şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine eşit davranması gerektiğini ifade eden kurumsal yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Şeffaflık, B. Sorumluluk, C. Adillik, D. Hesap verilebilirlik, E. Özün önceliği. Yanıt C'dir. Adillik ilkesi şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasının ifadesidir. 8. TTK'nın belirlediği işletme türlerinin hangilerinde yönetim kurulu oluşturma ve genel kurul toplantısı düzenleme zorunluluğu vardır? A. Kolektif komandit, B. Limited anonim, C. Kooperatif limited, D. Kooperatif anonim, E. Komandit anonim. Yanıt D'dir. Kooperatif ve anonim şirketlerin yönetim kurulu oluşturma ve genel kurul toplantısı düzenleme zorunluluğu vardır. 9. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin doğuşuna neden olan faktörlerden biri değildir? A. Şirket skandalları, B. Özelleştirme, C. Finansal krizler, D. Globalleşme, E. Uluslararası sermaye hareketlerinin yavaşlaması. Yanıt E'dir. Uluslararası sermaye hareketlerinin hız kazanması kurumsal yönetim doğuşuna neden olmuştur. 10. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim uygulamasının şirkete sağlayacağı yararlardan biri değildir? A. Şirketin rekabet gücünü artırır. B. Şirketin kararlılığında artış sağlar. C. Ülkenin rekabet gücünün artmasını sağlar. D. Şirkete keyfi yönetimi ortadan kaldırır. E. Şirket faaliyetlerinde uzun dönemli istikrar sağlar. Yanıt C'dir. Bu şık kurumsal yönetimin topluma ve ülkeye sağlayacağı yararlardandır. 11. SPK ilkelerinin hangi bölümünde oy kullanma hakları ile ilgili ortaklar genel kuruluna, azınlık haklarına hakkaniyet ölçüsünde davranılmasını sağlayan uygulamalar belirlenmiştir? A. Pay sahipleri bölümü, B. Kamuyu aydınlatma bölümü, C. Menfaat sahipleri bölümü, D. Yönetim kurulu bölümü, E. Şeffaflık bölümü. Yanıt A'dır. Bu uygulamalar pay sahipleri bölümünde belirlenmiştir. 12. Aşağıdakilerden hangisi işletme sahiplerinin işletmeden beklentilerinden biri değildir? A. Örgüt yapısının gelişime açık olacak şekilde düzenlenmesi. B. İşletmenin ekonomik uygulamalarının yeterli olması. C. İşletmenin rekabet koşullarında karlı olması. D. Misyonun açık ve anlaşılabilir biçimde belirlenmesi. E. Ödüllendirme sisteminin olması. Yanıt E'dir. Ödüllendirme sisteminin olması işletme çalışanlarının beklentileri arasında yer alır. 13. Şirket yönetimi ile hissedarlar ve menfaat sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütününe ne ad verilir? A. Stratejik yönetim. B. Kurumsal yönetim. C. Vekalet ilişkisi. D. Şeffaflık. E. Paydaş yaklaşımı. Yanıt B'dir. Kurumsal yönetim. 14. Aşağıdakilerden hangisi ikincil dış paydaşlardan biri değildir? A. Rakipler. B. Devlet. C. Çevre baskı grupları. D. Medya kuruluşları. E. Sendikalar. Yanıt E'dir. Sendikalar. 15. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde öncelikli hak sahipleri pay sahiplerinin de içinde bulunduğu tüm paydaş gruplarıdır? A. Pay sahipleri yaklaşımı. B. Paydaş yaklaşımı. C. Vekalet ilişkisi yaklaşımı. D. Kurumsallık yaklaşımı. E. Vekiller yaklaşımı. Yanıt B'dir. Paydaş yaklaşımı. 16. Kurumsal yönetim ilkelerinden hangisi şirketin kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımı gerektiğini açıklamaktadır? A. Hesap verilebilirlik. B. Sorumluluk. C. Şeffaflık. D. Adillik. E. Eşitlik. Yanıt C'dir. Şeffaflık. 17. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim uygulamasının ülkeye ve topluma sağlayacağı yararlardan biri değildir? A. Ülkenin rekabet gücünün artmasını sağlar. B. Ekonomik krizlerin kolay atlatılmasını sağlar. C. Finansal derinliğin artmasına imkan sağlar. D. Yurt içi tasarrufların artmasına imkan sağlar. E. Şirket faaliyetlerinde uzun dönem istikrar sağlar. Yanıt E'dir. Şirket faaliyetlerinde uzun dönemli istikrar sağlar. 18. Aşağıda verilen gruplardan hangisi iç paydaş olarak adlandırılır? A. Rakipler. B. Sendikalar. C. Medya kuruluşları. D. İşletme sahipleri. E. Müşteriler. Yanıt D'dir. İşletme sahipleri. 19. İşletme faaliyetleri sonucunda hakları çiğnenen veya korunan, işletme ve ilişkilerinden yarar sağlayan veya zarar gören kişi veya gruplara ne ad verilir? A. İşletme sahibi. B. Hissedar. C. Paydaş. D. Pay sahibi. E. Formal grup. Yanıt C'dir. Paydaş. 20. SPK'nın belirlediği kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına ilişkin verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A. Yalnızca tavsiye niteliğindedir. B. Tüm işletmelerde uygulanması zorunludur. C. Yalnızca halka açık anonim şirketlerde zorunludur. D. Komandit şirketlerde uygulanması zorunludur. E. Halka kapalı anonim şirketler için zorunludur. Yanıt A'dır. Yalnızca tavsiye niteliğindedir. 17. ayrımın sonu. Sayfa 997.